Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi. Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen hafta Amerika Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyareti, Türkiye'nin Irak topraklarında sürdürdüğü askeri müdahalesi ve ülke içinde devam eden FETÖ soruşturmaları bugünkü bültenimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Amerika Savunma Bakanı Ashton Carter, Orta Doğu ve Avrupa turu kapsamında Türkiye yetkililerle görüşmek üzere Ankara'ya gitti. Carter Ankara'ya gittikten sonra önce Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık, ardından Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapalı kapılar arkasında son bölgesel gelişmeleri ve Ankara ile Bağdat hattındaki gerilim ve tansiyonu masaya yatırdı. Amerika Savunma Bakanı Ankara yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye yönetimine Irak konusunda mesajlar verdi. Bu bağlamda Erdoğan yaptığı açıklamada bütün komşu ülkelerin Irak'ın egemenliğini önemli bir ilke olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan Amerika Savunma Bakanı Ashton Carter, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret edeceğini öğrenen bir grup Türkiye Gençlik Birliği üyesi Çankaya Kapı önünde toplandı. Ellerinde "Mehmetçiğin katili ülkemizden defol, gençlik vatan savunmasında" pankartları ve Türk bayrağı bulunan gençler burada açıklama yapmak istedi. Ancak emniyet güçleri önlem alarak herhangi bir açıklama yapılmasına izin vermeyeceklerini, dağılmalarını, aksi halde müdahalede bulunacaklarını söyledi. Çok sayıda çevik kuvvet polisinin önlem aldığı Çankaya kapısı önünde Türkiye Gençlik Birliği üyeleri bir süre "Mehmetçiğin katili Amerika, katil Carter Türkiye'den defol, gençlik vatan savunmasında, tam katil Amerika ülkemizden defol" sloganları attı.
Geçen hafta Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi'nde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Musul kentini IŞİD'den almak için düzenlenen operasyon hakkında "Ya nasıl girmeyeyim? 350 kilometre sınırım var benim. Alakası olmayanlar giriyor. Neymiş Bağdat onlara? Gel" demiş. "Arzu ederlerse misak-ı milliyi okurlar. Operasyonda da masada da olacağız" ifadelerini kullandı. Musul'la ilgili duyarsız kalmalarından imkansız olduğunu söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı, kimsenin başıkadan çıkmalarını beklememeleri gerektiğini ifade etti.
Konuyla ilgili HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musul'la ilgili sözlerini anımsatarak "sen Musul'da, sahada da, masada da olacağız" derken ikisini de kaybettiğini itiraf etmeye korkuyorsun aslında dedi. Demirtaş, partisinin grup toplantısına yaptığı konuşmada Musul'da bir savaş yaşandığını ve bunun bilgisayar oyunu olmadığına işaretle Türkiye'nin çevresinde olanlarla ilgili politikalar üretmesi ve söz söylemesi gereken bir ülke olduğuna dikkat çekti. Demirtaş, ortalığın ateşe döndüğü ortamda Türkiye'nin konuşmasının doğal olduğunu ancak hükümetin 14 yıldır sürdürdüğü dış politikasının yanlış olduğunu ifade etti.
Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Ankara'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerinden ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Musul operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, bölgede yapılan atışlarla 17 IŞİD'lerin öldürüldüğünü ifade ederken, Türkiye'de 4 tane F-16 jetimizde koalisyonun içinde yer aldığını ifade etti. Çavuşoğlu, Suriye ve Irak konusunda Türkiye ve Fransa'nın görüş birliği içinde olduğunu vurgularken, bölgemizdeki gelişmeler konusunda Fransa ile yakın işbirliği ve görüş birliği içindeyiz. Özellikle Suriye konusu, Halep'te ateşkes, siyasi çözüm, Esad konusunda ve Irak konusunda gerçekten bölgenin gerçeklerini en iyi bilen iki ülke olarak görüşlerimiz tamamen örtüşüyor ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları Necef, Süleymaniye ve Basra seferlerinin geçici olarak durdurduğunu açıklarken Erbil ve Bağdat'a seferlerin sürdüğünü açıkladı. Türk Hava Yolları'nın bu seferleri neden durdurduğu konusunda açıklama yapmadı.
Geçen hafta Türkiye'de FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları darbe girişiminden bu yana devam eden soruşturmalar kapsamında FETÖ üyesi olduğu tespit edilen asker, emniyet personeli, hakim, savcı, üniversite personeli, mülki idari amir ile bakanlık personelleri başta olmak üzere kamu çalışanlarına yönelik peş peşe operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu FETÖ'ye ağır darbe vurulurken 81 il başsavcılıklarından yürüttüğü soruşturmalarının bilançosu ortaya çıktı. Son verilere göre hakkında işlem yapılan kişi sayısının 82.231 olduğu öğrenildi. Soruşturmalar kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 35.839.
Öte yandan şüpheli sayısı arttıkça firari FETÖ'cülerin sayısının da arttığı görüldü. Buna göre yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan ve hakkında yakalama çıkarılan şüpheli sayısı 3.909. Firari sayısının dağılımına bakıldığında ise bunlardan 287'sinin yargı mensubu, 89'un asker, 205'inin emniyet mensubu, 6'sının mülki idari amiri, 3.222'sinin ise diğer şüpheliler olduğu belirlendi.
Geçen hafta Iğdır Üniversitesi'nde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile FETÖ-PYD ile bağlantılı oldukları iddia edilen Iğdır Üniversitesi'nde görevli akademisyen ve memurlara yönelik operasyonda 58 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimi için zemin sağlama konusunda rolünün olup olmadığı konusunda araştırma yapılmasını istedi. Hükümetin Gülencilerin ordu içinde 15 Temmuz darbe girişimi için zemin sağlayabileceğine temas eden Kılıçdaroğlu, yargıdan bu darbe girişiminin ardındaki siyasi niyeti araştırmasını istedi. Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1 milyon kişinin kurban gitmesine mal olan 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından hükümetin aşırı şekilde uyguladığı sınırlamalar ve kısıtlamaları eleştirdi.
Geçen hafta Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başkanlık sistemiyle ilgili düzenlemenin Ocak ayında mecliste görüşülebileceğini ve Nisan'da da referanduma götürülebileceğini söyledi. NTV canlı yayında soruları cevaplayan Yazıcı, 12-15 maddeyi içeren bir teklifle başkanlık sistemin hayata geçirilebileceğini belirtti. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım geçen hafta içerisinde yaptığı açıklamada başkanlık sistemine geçişi öngören bir anayasa değişikliği paketinin kısa sürede meclise getirilebileceğini söylemişti. Bilindiği gibi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de parlamento sistemini başkanlık sistemine geçirmek isterken bu yöndeki çabalar tepkilere de neden oluyor ve bazı çevreler bundan dolayı Erdoğan'ı diktatörlükle eleştiriyor.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Ali Sani ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin ayrıntıları ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye basını ise görüşmede tarafların Irak, Suriye, buhranları ve enerji konusunu görüşmüş olabileceklerine yazdı. Bilindiği gibi Türkiye ve Katar son yıllarda siyasi, iktisadi olmak üzere çok değişik alanlarda ilişkilerine göz alıcı şekilde gelişmiş durumdadırlar.
Türkiye Ana Muhalefet Partisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Riyad ile ilişkilerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin Türkiye'nin ulusal güvenliği için tehlikeli olduğunu belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, Ankara ve Riyad'ın birçok iç ve dış politika meseleleri konusundaki yakın ve karmaşık ilişkileri hakkında uyarıda bulunarak, Suud rejimin Suriye ve Irak'taki etnikçi politika ve planlarının olumsuz sonuçlarının ortada olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki devlet aygıtlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı isimlerin geniş şekilde temizlenmesine işaretle Erdoğan'ın tehlikeli ve otoriter politikasıyla Türkiye'yi Suudi Arabistanlaştırmaya çalıştığını kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, Tarhan Radyosu'ndan sizlerle birlikteyiz. Şimdi uzmanımızın görüşlerini dinliyorsunuz.
Önemli bir konuya el atarken bunun kapsamını ve tarihsel derinliğini irdelemek durumundayız. Tabii Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri Orta Doğu açısından önemli bir faktör oluşturuyor. Bunun kapsamına girerken tabii ki şu anda reel olmayan, doğru sonuç vermeyen, yani matematik hesabıyla yanlış hesap veren ve yanlış sonuç veren bir Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri Orta Doğu konjonktüründe devam ediyor. Ve bu da gittikçe bir yanlış hesap, yani devamlı halklarla çelişen, uluslararası ilişkileriyle çelişen bir sonuç ortaya çıkardığını özellikle belirtmek mümkündür. Tabii bunun derinine inmek gerekiyor. Yani Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri çok kısa sürede ortaya çıkmış ilişkiler değildir. Ta Osmanlılar döneminde, hatta ondan öncesinde de Selçuklular döneminde başlayan bir yakınlaşma, bir ilişki vardır. Özellikle Türklerin Orta Doğu'da imparatorlaşması, yerleşmesiyle beraber gelişen bir ilişki ağı gelişmiş ve Osmanlılar dönemi ağırlıklı olmak üzere Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri çok daha yoğun olmuştur, olabilmiştir. Çünkü örtüşen, birçok yönüyle örtüşen bir karakter kazanmıştır. Ancak tabii bu son sürece geldiğimizde bu zeminde gelişen bir Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri karşımıza çıkıyor. 2011 Ocak'ta başlayan işte Arap Baharı adıyla da adlandırılan ki bu birçok yönüyle de tartışmalı olan, hiç de bahar olmadığı ortaya çıkan bir hareketlenme Orta Doğu'da gelişince Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri karakter bakımından çok daha belirgin bir hal aldı. Hatta buna bir de Katar'ı katmak gerekiyor. Çünkü Katar-Suudi Arabistan ve Türkiye üçlüsü bir nevi Orta Doğu'da bir kanka karakterini kazanıp çok daha bir birbiriyle örtüşen, birbiriyle var olabilen bir karakter kazandı. Burada tabii bir Türkiye'nin rolü vardır. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'la başlayan bir Türkiye dış politikasının karakteri çizildi. Bunun artı ve eksilerine de baktığımızda ağırlıklı olarak Türkiye'nin o süreç itibariyle Türkiye'nin aleyhinde Türkiye'ye kaybettiren bir süreç pratik sonuç ortaya çıktığını görebiliyoruz. Çünkü Arap Baharı'nda Türkiye'nin konumu almış olduğu karakter bir nevi onun uluslararası ilişkilerde nasıl bir diplomasi, hangi karakterde bir diplomasi izlediğini, niteliğini ortaya çıkardı.
Geçen hafta Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, AKP'nin Afyonkarahisar kampının kapanışında yaptığı konuşmada Gülen grubu, PKK ve başkanlık sistemi hakkında net mesajlar verdi. Yıldırım FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye Meclisi 15 Temmuz darbe girişimine araştırma komisyonuna bilgi veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün 2004 yılında uyardık açıklamalarına sert tepki göstererek bizim için kırmızı çizgi terör faaliyetinin başladığı gündür, o da 17 Aralık'tır. Durup dururken cemaatlerin üzerine gidip siz bir şeyler yapıyorsunuz. Biz anlamıyoruz ama sizin defterinize düreriz, bunu mu söyleyelim? İnsanları öldürmedikçe, eline silah almadıkça terör örgütü muamelesi göremez dedi. Türkiye'nin terör gündemiyle esir alınmasına artık müsaade etmeyeceklerini belirten Yıldırım, zora gelince, dara gelince konuşalım, görüşelim, çözüm gibi lafları etmeye başlıyorlar. Çözüm müzüm yok, çözüm millettedir, terör ortadan kalkıncaya kadar konuşacak hiçbir şeyimiz yok dedi.
Geçen hafta Türkiye güvenlik tehditlerinin ardından çok yoğunlu olarak kullanılacak yeni İHA üretmeyi hedeflediğini bildirdi. Türkiye Savunma Bakan Yardımcısı, Türkiye ordusunda olmayan nano ve saldırı olmak üzere iki yeni İHA çeşidinin üretimiyle ilgili ihale çalışmalarının yapıldığını söyledi. Buna göre konuyla ilgilenen firmalar bu alandaki kapasiteleri ve becerilerini müsteşarlığa bildirecek. Müsteşarlık toplanacak bilgiler doğrultusunda yürütülecek çalışmaların seyrine karar verecek. Nano İHA'lar halen dünyanın gelişmiş bazı orduları tarafından kullanılıyor. Söz konusu sistemler, özel kuvvetler ve istihbarat örgütleri tarafından yüksek değerlilik hedeflerin yakın gözetleme ve keşfi amacıyla tercih ediliyor.
Geçen hafta Ankara Emniyet Birimleri gece yarısı İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Elçilik binası yakınında ateş açtılar. İran Elçiliği'ne çok yakın bir bölgede gerçekleşen ve 12 el kurşun sesinin işitildiği bu olayın sebebi hakkında yetkililer şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmamışlardır. Güvenilir çevreler bu olayın İran Elçilik binasını korumakla görevli devriye ekiplerinin koşulu bir aracı durdurmak istemeleri ve söz konusu aracın olay yerinden kaçmak istemesine karşılık emniyet birimlerinin ateş açmış olabileceklerini belirtiyorlar. Bu olay OHAL yasasının 3 aylığına daha uzatıldığı bir ortamda yapılmakta.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.